Bugün Osmanlı ordusunda modernleşme üzerinde duracağız. Ve Osmanlı ordusunda Yeniçerilerde orada bir değişiklik olmayınca tabii ki hiçbir yerde bir şekilde değişiklik olmadı.
Fransız İhtilali'nden sonra yaygınlaşmaya başlayan ulusçuluk anlayışıyla birlikte Avrupa'dan milli ordu kavramı ulusal devletlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. 1793'te ilan edilen bir anayasa bildirgesiyle Fransa'da askerlik zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu askerlik sistemi, ulus devletlerin profesyonel yani daimi ordusunun dışında veya bu ordusuna asker sağlamak amacıyla vatandaşları devletin savunmasında belirli bir zaman için görevlendirilmesidir. Osmanlı ordusunda modernleşme ve Yeniçerilerin sonu. Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıya sahip devletler ulusal bağımsızlık hareketlerini önlemek ve siyasi birliğini sağlamak için zorunlu askerlik sisteminden yararlanmak istemiştir. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya'ya karşı ağır yenilgiler alarak büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Avrupa'daki kurumların benzerlerini örnek alan ıslahat hareketlerine girişmiştir. Özellikle 3. Selim ve 2. Mahmut tarzı reformlar yapmıştır. 3. Selim döneminde Batı tarzında Nizami Cedid ordusu kurulmuştur. 3. Selim Batı tarzında köklü reformlar yapmak istemiştir. Yeni Çeri Ocağı'nı düzenlemeye çalışmış ve ocağın modernleşmesi için çalışmalar yapmıştır. 1792'de Batı tarzında eğitilen ve tesisatlandırılan Nizami Cedid ordusu kurulmuştur. Bu ordunun masraflarını karşılamak için irade cedid denilen yeni bir hazine oluşturmuştur. 1806 yılında gelindiğinde 22.682 asker ve 1590 subaya yükseltilmiştir. Filistin'i işgal eden Napolyon'u Akka'da mağlup ederek en önemli başarısını elde etmiştir. Ne yazık ki Nizami Cedid birlikleri 1807 yılında dağıtılmıştır. 3. Selim ve Nizami Cedid. 3. Selim yalnız askeri alanda değil, devletin bütün müesseselerinde düzenleme yapılması gerektiğini düşünmüştür. Bu nedenle devlet adamlarının da tavsiye ve görüşleri doğrultusunda büyük reform hareketlerine girişmiştir. 3. Selim tarafından girişilen bütün ıslahat hareketlerini kapsayan Nizami Cedid, dar ve geniş anlamı olmak üzere iki manada kullanmıştır. Dar anlamıyla Avrupa usulünde yetiştirilmek istenilen eğitimli askeri anlatmak için kullanılmıştır. Geniş manada ise orduyu muhafaza haline getirilmesini sağlamak. Ulemanın geriliğe yönelik zihniyetine karşı koymak, onların nüfusunu kırmak. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'nın ilim, teknik ve medeniyetteki hamlelerine ortak yapmak için giriştiği ıslahat hareketlerinin bütününü ifade etmektedir. 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılarak Asakire-i Mansure-i Muhammediye ordusu kurulmuştur. 2. Mahmut öncelikle Nizami Cedid ordusu örnek alarak Sekban-ı Cedid isminde yeni bir ordu oluşturmuştur. Ancak kısa süre sonra çıkan isyan sonucunda Yeniçeriler tarafından Sekban-ı Cedid birlikleri de dağıtılmıştır. Yeniçeri Ocağı'ndaki bozulmayı gören padişah ve devlet adamları bozulmayı düzeltmek için tedbirler almak istemişlerdir. Fakat Yeniçeriler yapılmak istenen düzenlemelere karşı çıkarak bildikleri eğitim düzenini ve kullandıkları silah ve araç gereçleri yeni olanlarla değiştirmeye yanaşmamışlardır. Bunun sonucunda Yeniçeri Ocağı yenilik taraftarı padişah ve devlet adamlarına karşı zaman zaman silahlı mücadeleye girişen bir fitne yuvası haline dönüşmüştür. Yeniçeriler başta İstanbul olmak üzere kışlaların bulunduğu yerlerde halktan ve esnaftan haraç alıyorlar. Açtıkları kahveneler ve benzeri iş yerleriyle haksız rekabet sonucu büyük kazançlar elde ediyorlardı. Bu konumlarını kaybetmekten korkan Yeniçeriler başta askerlik olmak üzere devletin kurum ve kuruluşlarında yapılmak istenen bütün yeniliklere karşı çıkıyorlardı. Ayrıca Yeniçeri Ocağı Sırp ve Yunan isyanlarını bastırmakta da yetersiz kalmıştı. 2. Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı içinde Eşkinci adı verilen talimli tüfekçi birliklerin kurulmasını sağlamıştır. bu birliğe Yeniçeri Ocağı'nın bir şubesi görüntüsü verilmeye çalışılmışsa da Eşkinci Birliği talime dayalı bir düzene sahip olduğu için yeni bir askeri teşkilat gibi algılanmıştır. Bu nedenle Yeniçeriler Eşkincilerin talime başladığı gün İstanbul kahvehanelerinde Eşkinciler aleyhinde propaganda yapmaya başlamıştır. Yeniçerilerin ileri gelenleri yapılan işin kafirleri taklit, esas amacın ise Yeniçeri Ocağı'nın yok edilmesi olduğunu savunmuştur. Bu arada Yeniçeri olan binlerce esnafın da gelirini kaybedeceği söylenerek ayaklanma için uygun bir ortam hazırlanmıştır. Sonuçta Eşkinci Birliği aleyhinde yapılan tahrikler etkisini gösterir ve Yeniçeriler 1826 yılında isyanı başlatırlar. II. Mahmut hızlı bir şekilde meclisi meşvereti toplayarak durum değerlendirmesi yapar. Toplantı sonucunda isyancılara karşı kuvvet kullanılması yönünde karar çıkmış ve bu karar ulema tarafından da onaylanmıştır. Hem halkın hem de ulemanın desteğini alan II. Mahmut Yeniçeri kışlalarını topa tutarak ortadan kaldırmıştır. Osmanlı tarihinde vakayı hayriye olarak geçen Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması Osmanlı Devleti'nde ordu ve devlet teşkilatındaki modernleşmenin asıl başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir.
Yeniçeriler kaldırıldıktan sonra artık her alanda batılı gibi devlet yani batıdaki o gelişmeleri çok daha yakından izlemeye başlıyor. Özellikle Lale Devri'nde batının üstün olduğu görüldü ama şeyde ise Yeniçeriler kaldırıldıktan sonra da ne yaptı? Artık çok yakından ilgilenilmeye başlandı. Yani Batı'daki gelişmeler. Osmanlı tarihine vakaya hayri olarak geçen Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması Osmanlı Devleti'nde ordu ve devlet teşkilatındaki modernleşmenin asıl başlangıcı olarak kabul edilmiştir demiştik.
Asakire-i Mansure-i Muhammediye Vakai Hayri olayından sonra toplanan meşveret meclisinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına karar verilerek bir ferman hazırlanmıştır. Bu ocağın yerine Asakire-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurulmasına karar verilmiştir. Asakire-i Mansure-i Muhammediye Muhammed'in zafer kazanmış ordusu ya da şanlı ordusu anlamına gelmektedir. Yeni kurulan ocağa 15 ile 30 yaş arasındaki gönüllü askerler seçilmiştir. Asakire'ye hizmet süresi 12 yıl olarak belirlenmiş ve bu sürenin sonunda askerlere emeklilik hakkı tanınmıştır. Kişinin askerliğini tamamlayıp sivil hayata dönmesi, bir meslekle uğraşması ve evlenmesi için bu sürenin dolması şart koşulmuştur. Yeni orduya asker alımında Balkanlarda bir direniş olması üzerine II. Mahmut Anadolu'daki gençleri orduya almaya çalışmıştır.
Askeri alınanlar 12 yıl orada olacaklar ama evlenemezlerdi. Askerlikten mezun tehriz olduktan sonra yani o 12 yıl bittikten sonra hem emekli olabilir hem de evlenebilirlerdi.
Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik sistemine geçiş. Yeni ordunun yetersizliği nedeniyle yapılan seferberliği kaldırmak ve ücretli askerlere olan ihtiyacı azaltmak için Redif-i Asakire-i Mansure-i ordusu kurulmuştur. 1839 Tanzimat Fermanı'nda askerliğin artık Osmanlı tebaasının ortak sorumluluğunda olduğunu göstermiştir. Bununla Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik sistemine geçişin yasal altyapısı oluşturulmuştur. Osmanlı Devleti'nde 1844'te yapılan bir düzenleme ile askerlik süresi 5 sene olarak belirlenmiştir. 1846'da çıkarılan bir kanunla sadece Müslümanlar askerlikle yükümlü kılınmış, gayrimüslimler zorunlu askerliğin dışında tutulmuştur. 1856 ıslahat fermanıyla hukuken zorunlu askerlik sistemine geçilmiştir. Gayrimüslimlerin isteksizliği nedeniyle bedeli askeri yani bedel ödeyerek bedel ödeme yoluyla gayrimüslimlere askerlik görevinden muafiyet getirilmiştir. Bu hak tüm Müslüman tebaasını kapsamış olsa da Müslümanların ödemesi gereken bedel gayrimüslimler için öngörülenden daha fazla olmuştur. Ayrıca peşin olarak ödenmesi şartı da getirilmiştir. 1870 tarihinde askerlik süresi 4 yıla indirilmiştir. 1909'da gayrimüslimlerin de askere alınması kanunu çıkarılmış ve böylece Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik sistemine geçilmiştir. Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı ordusunun şimdiye kadar ya gaza, ya şehadet, ya da dini mübin uğruna sözleriyle harekete geçirildiğini, gayrimüslim askerlerle karışık bir ordunun bu kavramlarla hareket ettirilemeyeceğini belirtiyordu. Böyle bir orduyu batıdaki ulus devletlerindeki gibi vatan uğruna diyerek harekete geçirmek gerektiğini, ancak bizden vatan denilirse askerlerin köylerindeki meydanlar hatıra gelir diyordu. Osmanlı'da vatan sözü uygulamaya konsa ve sonra halk arasında kabul görerek Avrupa'da sahip olduğu etkiye sahip olsa bile gayret-i diniye kadar etkili olamayacağını belirterek Ahmet Cevdet Paşa bunun çok uzun bir zaman gerektireceğini vurguluyordu. Bu şekilde gayrimüslimlerle Müslümanları karıştırarak oluşturulacak bir ordunun Osmanlı toplumunun o dönemdeki gerçek koşullarıyla mümkün olamayacağının da altını çizmiştir. Bununla Ahmet Cevdet Paşa aslında Osmanlı ordusunun var olan koşullarda ancak bir Müslüman ordusu olarak geliştirilebileceğini ileri sürmüştür.
Ve böylece Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik sistemini geçirmiştir. Kaç tarihinde? 1909'da Osmanlı tarihinde zorunlu askerlik sistemini geçirmiştir.